Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 81 ayrımdan oluşmaktadır.
İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 1.
Birinci dizin. Yapı Kredi Yayınları, 2. baskı, Mayıs 2004. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Eylül 2007. Okuyan Levent Filyos. 32 yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Mehmet dörtlüsü, düzene baş kaldıran Mehmet'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsü. Yaşar Kemal'in söyleyişiyle içinde baş kaldırma kurduyla doğmuş bir insanın mecbur adamın romanı. Eşkıyalığı bırakarak evlendiği Seyran ile bir Akdeniz kasabasına yerleşen Mehmet, burada milli mücadele kahramanlarından muallim Zeki Nejat'la dostluk kurar. Mehmet köylüye zulmeden, çeltikçilerle mücadele eden Zeki Nejat'ı öldürten Şakir Bey'i öldürerek yeniden dağa çıkar. Kendini yakalamak için köyleri boşaltarak köylüleri Çukurova'ya süren milletvekili Arif Saim Bey'i de öldürür. Bu olaydan sonra İnce Mehmet'in imitimi belirsiz olur. Türk halkının 1950 yılında çeyrek yüzyıllık bir siyasal iktidarın için değiştirdiğini anlamak için bence İnce Mehmet 4'ü bu resmi tarihi dışında yazılmış romanı okumak yeter. Fethi Naci, bir romancı, Yaşar Kemal. İnce Mehmet hem Homeros şiiri, hem Orta Çağ türküleri, hem de bir proleter destanı ya da bir serüven romanı, hatta toplumsal bir belge niteliği taşıyor. Jacqueline Piatier, Le Monde, Fransa. İnce Mehmet serisinin 1987 tarihli 4. ve son kitabı, Robin Hoodvari bir serüven hikayesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda müthiş bir şiirsellik taşıyor. Regina Karaşuli, Zahzihe Zeitung, Almanya. Çağdaş Türkiye'de yaşayan bir efsaneye dönüşen asi gencin yabanıl, hüzünlü ve unutulmaz destanı. The Bookseller, İngiltere. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite, bugünkü Gökçeadam köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salı verildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te kendisine büyük bir ün kazandıran ilk romanı İnce Mehmet'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'de yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'de yayımlanan Türkiye'nin üstündeki kara bulut başlıklı yazısı dolayısıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, 1973'ten bu yana Nobel Edebiyat Ödülü adayıdır. Yapıtları 40'a yakın dile çevrilen Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında aralarında uluslararası Sino del Luca ödülü 1982, Legion d'Honneur nişanı, Commander payesi 1984, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur de Art et de l'Ordre Nişanı 1993, Premi International Catalunya 1996, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün 1997'de bulunduğu 19 ödüle değer görüldü. Yüce dağ başında bir koca kartal açmış kanadını dünyayı örter. Romanın başlangıcındaki Leonardo da Vinci'nin yazısı Mentor Books'un bastığı The Notebooks of Leonardo da Vinci'den alınmış sayfa 202 ve Murat Belge tarafından çevrilmiştir. Birinci kısım. Sınırlarımızın yakınlarındaki Kalindra şehrine girdim. Bu şehir Toros dağlarının Fırat'tan ayrılan kolunun eteklerinde kuruludur. Ve batısında koca Toros dağının doruğu yükselir. Bu doruk öylesine yüksektir ki gökyüzüne dokunur gibidir. Dünyanın hiçbir yerinde bu dağdan daha yüksek bir dağ yoktur. Daha güneş doğmadan 4 saat önce yamaçlarına gün vurur. Bu dağ dünyanın en ak taşından yaratıldığı için ışıl ışıl pırıldar ve karanlığın ortasında parıldayan ay ışığı gibi çevredeki Ermenilerin yollarını aydınlatır. Yüksekliği öyle bir yüksekliktir ki en uzak gökteki bulutların düz bir çizgi haline 4 mil yukarısına çıkar. Batıya doğru baktığınızda gecenin üçüncü kısmından sonra bile güneşin bu dorukları aydınlattığını görürsünüz. Hani bir zamanlar durgun havalarda göktaşı sandığımız, gecenin karanlığında biçim değiştirdiğini gördüğümüz, kimi zaman 2-3 parçaya ayrılan, kimisinde kısa kimisinde uzun gözüken şey işte budur. Bütün bu değişikliğin sebebi dağın bu kısmıyla güneşin arasına giren gün ışıklarını kesen bulutlardır. Toros'un bu yamacı o kadar yüksektir ki, Haziran ayında güneş tam tepedeyken dağın gölgesi 12 günlük Samatya'nın kıyılarına düşer. Aralık ortasındaysa kuzeye doğru bir aylık yolculuk sonunda ulaşılabilen Karadeniz dağlarına kadar uzanır. Rüzgara bakan yüzü her zaman bulutludur, pusludur. Çünkü kayaya çarpan rüzgar iki kola ayrılır. Sonra da dağın öbür yanından iki kol yeniden birleşir. Ve bu esinti sırasında her köşe bucaktan topladığı bulutları ardı sıra sürükler getirir. Orada bırakır. Buralarda her zaman gök gürler, yıldırımlar düşer. Bulutlar öylesine toplanır ki yağıştan kayalar yarılır. Aşağı doğru seller akar. Dağın eteğine yerleşenler çok zengindir. Buralarda güzel dereler, çaylar akar. Her zaman verimlidir, her köşeden ürün fışkırır. 3 mil tırmandıktan sonra koca çam ormanlarına, gürgenliklere, böyle başka ağaçlara gelinir. Bundan sonra 1-3 mil daha çayırlardan, otlaklardan geçilir. Ondan sonrası yıl boyu eksilmeyen kardır. Bu karlı alanda 14 mil daha gider. Oralarda daha doruğa varmadan yakıcı bir havayla karşılaşır ama rüzgarın imini timini duymazsınız. Orada hiçbir canlı da yaşamaz. Yalnız doruktaki yarıklarda barınan avlarını aramak için bulutlardan aşağıya süzülen birkaç alıcı kuş vardır. Ağaçlıklı tepeler bitince bulutların başladığı yerin yukarısı çıplak kayalıklardır. Kayalar da apaktır, görülmemiş bir aklıktadır. Bu sert, zorlu yamaçlardan doruğa çıkmanın mümkünü yoktur. Leonardo da Vinci. Toroslar ovayı bir ay gibi çepeçevre kuşatır ve Çukurova Akdeniz'de dağların arasında kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, maviden mordan laciverde uzanır. Çok uzaklarda da göğün belli belirsizliğinin içine karışır gider. Dağların koyakları koyu gölgelidir. Gün doğarken gölgeler batıya, yıkılırken doğuya dönerler. Çok sıcaklarda oralardan ovaya ince bir serinlik iner gibi olur. Ve dağlar gün gün an an değişir. Gün doğarken kimi günler altın sarısına batar. Bu sarılık kızıla, süt beyaza ardından ince bir maviye keser. Mosmor da olur. Öğle üstleri çok sıcaklarda bir turuncuda tüter. Her yer yanarken, her yan bombozken. Sonra da laciverde dönüşür, bahar aylarında menekşedir dağlar. Yamaçlarına altın çiviler çakılmış gibidir. Menekşenin laciverdin üstünden yumuşacık sonsuza kayarlar bir ışık selinde. Görkemli Düldül Dağı kat kat olmuş, üst üste binmiş yatık dağların ardındadır. Süt beyaz ışığıyla bütün yöreyi ısıtarak döner. Başı çoğu zaman bulutsuzdur, yazında daha çok mor bulut rengindedir. Ya da tüten bir kızılımsı bakır morundadır. Lacivert çok pembe karışımında tüter söner. Doruğunda da bir iri dönen savrulan yıldız salınır durur. Toros dağlarının dorukları salt kayalıktır. Kayaları ak pembe, kırmızı, kahverengi, turuncu, yeşil çakmak taşıdır. Çakmak taşlarının üstünde geniş kanatlı kartallar dönerler. Çakmak taşı doruklardan aşağılara inilince ormanlar başlar. Bunlar çok gür ormanlardır. Yabanıl hayvanlar barınağıdır buralar. Her bir çamı, sediri, gürgeni, çınarı göğe ağmıştır. Pınarlar kaynar her bir koyaktan, kaya dibinden, yamaçtan. Yarpuz, çam, çiçek kokar suları. Kimisinde büyüceklerinin içinde alabalıklar oynar. Bir ağaçtan çakmak taşına, bir yamaçtan dereye son hızla inerler. Ve Çukurova'yı Toroslar yaratmıştır. Çok eskiden Akdeniz Torosların tam eteğinden başlardı. Sonra Ceyhan, Seyhan, sonra öteki irili ufaklı dereler, çaylar, Torosların tüm bereketli topraklarını taşıyarak denizi doldurdular. Ortaya Çukurova çıktı. Oba güneşle, ışıkla doldu. Sular şakırdadı, toprak bereketten deniz gibi taştı. Seyhan'ın anası Zamantı suyudur. Kaynağını uzun yayladan alır. Uzun bir düzlükten geçtikten sonra Toroslara varır. Orada çakmak taşından kayalara çarpar. Mor, sert kayalıklardır bunlar. Zamantı kayalarda köpürür, derin koyaklara düşer. Çok aşağılardan toprağı oyarak baş döndürücü bir hızla akar. Gene önüne kayalar çıkar. Kayaları aşamayınca toprağı deler, yerin dibine girer. Uzun bir süre yer üstünde gözükmez, sonra birden yukarıya fışkırır. Deli bir hızla çılgınca savrulara kayadan kayaya başını vurur. Önüne bir çakmak taşından dağ yeniden çıkıncaya kadar. Sonra gene yerin dibine batar çıkar. Çok çok pınar, çok dere, çok çay alır Torosları aşıncaya kadar. Bir de göksuyu alır. Göksu Toros'un tahtalı dağından doğar. O da çok pınar, dere, çok çay alır. Sonra da gelir Zamantı'ya katılır. Ondan sonra bunların adına Seyhan derler. Bir ulu su olur. Her bir su o kadar aydınlıktır ki, sanki akan su değildir de ışıktır. Dibine kitap düşse okunur. Ceyhan'a gelince, onun gözü bin boğaların göbeğindedir. İlk doğuşunda ona Horman Deresi derler. Horman Deresi, Nurhak dağlarından gelen Söğütlü Deresi ile birleşir. Coşkun, deli bir su olur. Toroslara bir uçtan bir uca biçerken Aksu, Körsulu, Çayır, Savrun, Sumbaz, Han Deresi, Cerpece çaylarını ve daha nicelerini, binlerce pınarı, gözü, dereyi alarak büyük Akdeniz'e ulaşır. Seyhan'da, Ceyhan'da Akdeniz'e binlerce, yüz binlerce ton toprakla birlikte gelirler. Binlerce, yüz binlerce ton mil yayarlar Akdeniz kıyılarına. Her yıl oba biraz daha, biraz daha büyür. Ve Toros'ta kayalıklar her yıl biraz daha arınarak, sivri ak kayalıklar biraz daha ortaya çıkar. Ve belki bir gün Toros'ta hiç ağaç, hiç toprak kalmayacak. Koca Toros salt kayalık olaraktan dikilip duracak gökle toprak arasında. Keskin kayalar kızgın bakır mor kızılında tütecek. Ve belki de bir damla su kalmayacak bu çıplak kayalıkların Toros'unda. Belki bir tek bitki bitmeyecek bu ustura keskini kayalarda. Belki bir tek canlı yaşamayacak. Akdeniz kıyılarında toprakla deniz gibi dalgalanır, köpürür. Geniş ovada, ulu Toroslar da Akdeniz kadar mavi, Akdeniz kadar ışıklıdır. Akdeniz'in üstüne ne kadar ışık kaynarsa, ovanın da Toros'un da üstünde öylesine ışıklar balkır. Dağlar nasıl kaya, çam, yarpuz, çiçek kokularıyla yüklüyse, geniş düz ovada toprak, deniz, portakal, limon, turunç kokularıyla yüklüdür. Ve yılın her gününde gebe toprak çılgıncasına ağzını açmış, belimden delirmiş, girinerek baharı, Toros'un göndereceği yağmuru bekler. Günün birinde de Aladağ'ın göğünü kapkara bir bulut örter. Sıcak bir yağmur yeli bütün obanın üstünü yalayarak geçer. Ardından iri sıcak damlalar dökülür. Sonra da yağmur boşanır. Ortalık sel sele gider. Yağmur kesilir kesilmez de ova ağzına kadar bitkiyle, çiçekle, kuşlarla, böceklerle dolar. Ova bir sevinç mesliğinde yumuşak, ılık nemlilenir. Turunç, portakal, limon ağaçları köpürür. Ilık yerler çiçek kokularını alır, bütün ovayı baştan sona geçerek Toros dağlarına götürür. Dağlardan sularla birlikte kartallar da inerler ovaya. Bataklıklar bir kuş cenneti olur yılın 12 ayında da. Renk renk, cins cins kuşlar doldururlar bataklıkları. Doğudan batıya, güneyden kuzeye göç eden kuşlar Çukurova bataklıklarına uğramadan yollarına gidemezler. Çukurova'da her şey saydamdır. Kayalar, toprak, ağaçlar bile. Kuşlar, böcekler, yılanlar, insanlar bile. Gökyüzü ışıktan bir mavidir. Geceleri de ortalık silme yıldız döşelidir. Ve sularının dibine Kur'an düşse okunur.
Ayrım sonu.